Birkaç gün önce 63 yaşına girdim. Bekarım. İki çocuğum, 3 torunum var. Öğretmenlik yaptım. 20 yıldır da kadın çalışmasındayım. 20. yılda oldu. 91'in sonu, 92'de. Eğitim senin buradaki... zaten çalışmalara katılıyordum, yönetim kuruluna girdim. 80 darbesinden önce de aslında sendikal çalışmaları izleyen birisiydim ben. 70 yılı mıydı? TÖS'ün bir büyük grevi vardı. O greve bizi okullara stajyer öğretmen olarak almak istemişler de biz bir grup öğrenci, biz grev kırıcı değiliz. Yani o mesela TÖS hayranlığım vardı benim. Arkasından tabii TÖP'ler vardı. Babam devlet memuruydu. Aileden gelen bir muhalif halimiz var diyeyim. Şu ya da bu şekilde bir muhalif halimiz var. Babamdan gördüğüm o. Zaten ailemin öncesini bilmiyorum. Aile hikayesine girersen. TÖP'ler vardı. Ondan sonra 12 Eylül'ün hepsini darmadağın ettikten sonra tabii o 12 Eylül dönemi mağdurları da olarak yeniden kurulmaya başlayan STK'lar beni hep inanılmaz heyecanlandırdı. İnsan Hakları Derneği de mesela çok heyecanlandığım ve o ilk birkaç yılı değil ama daha sonrasında aktif olarak görev yaptığım bir yerdi. Dolayısıyla Eğitim Senin kuruluşu o zor dönemden sonra beni inanılmaz heyecanlandırdı. İlgiliydim ama. Yani bir yönetimde yer almak falan değildi. Bazen toplantılarına falan katılırdım. Çok korkarak çalışırdık biz o zaman zaten. Hani bu kadar ilk yıllar bu kadar cesur değildi. Herkes yeniden kuruluyoruz ama başımıza ne gelecek kaygısı taşır. Biz Eğitim Senin en zor dönemlerini sırtlandık. Ondan sonra eşim de, arkadaşlarım da teşvik ettiler. Hadi yönetime gir falan diye. Dolayısıyla içimden zaten geçiyordu da becerebilir miyim kaygısı yaşıyordum. Dolayısıyla öyle bir hevesle girdim Eğitim Senin. 92 ama hangi aydı tam hatırlamıyorum. 91'in sonu ya da 92. Zaten bir benden önce bir yıl faaliyet göstermişti. Ramazan Bey vardı. Ondan sonraki ikinci kişi bendim. İkinci yönetim kurulunda biz yer aldık. Biz ve ben bir grup arkadaşımla. Öyle yani sendikacılığı çok bilen ya da bilinçli bir kadınlık bilinci olan bir kadın olarak sendikada yer almadım. Sadece içgüdüleri muhalif olan bir insan olarak 12 Eylül darbesinin dümdüz ettiği bir Türkiye'de yeniden yapılanmanın içinde olayım istedim. Ya koşullar gerçekten ağırdı. Yani 93 yılında Doruk'taydı. Doruk'ta oldu sonradan ama 90, 91, 92 bütün bu süreçler çok ağırdı ve benim de işte dediğim o muhalif yanım yaşanan bir sürü şeyi içine sindiremiyordu. İşte Vedat Aydın'ın kaçırılması, öldürülmesi, hatırlıyorum o dönem işte o bir büyük yürüyüş yapılmıştı. O yürüyüş sırasında 11 tane insan öldürülmüştü. Onundan önce 90'lı yıllarda çok yakından tanıdığım bir takım öğretmenler öldürüldü. Ama sayıları çok fazla değildi. Benim dönemimde 26 kişi vurulmuştu. Benim o kısacık dönemimde 26 kişi vuruldu ama benden önce 2-3 tane çok tanıdığım arkadaşlar vuruldu. Bütün bunlara isyan da vardı aslında. Yani şeyden hiç çekinmem ben hayatım boyunca. Yani biriyle düşüncelerim o dönem tabii ailemden böyle bir göreve girmem başlayacak olmama sinirlenenler de oldu. Yani ben hiç şey kaygısı taşımadım. Ya filanca örgütle benim konuşmam nerede benzeşecek, nerede ayrışacak. Kendim çok net birisi olduğum için o dönemde de öyle bir kaygı taşımadım. Çok kötüydü. Gerçekten evden çıkıp okula gidene kadar ya da işte evden çıkıp sendikaya gidene kadar o yol boyunca bile çok ürkerdik. Kaldı ki sendikanın etrafı her zaman polis kaynardı. sürekli böyle oturup değerlendirmeler yaptığımız zaman herkes mahallesinden bir kaçan, bir kaybolan, bir kaçırılan, kaybolan köylüler aynı zamanda da eş zamanlı olarak ihadede de önce Fahri olarak iş yaptım. Ondan sonra şube yönetimine girmedim ama genel yönetim kurulunda kalan zamanında ihadeye gidiyordum. Yani çok berbat bir dönemdi, inanılmaz bir dönemdi. O dönemde olduk sendikacı. Evet, Demokrasi Platformu'nun kuruluşunda da yer aldık biz. Hatırladım, işte Feyzi Veznedaroğlu'ydu, Ali Öncü'ydü, bendim filan. Biz bir hani toplantı yapıp gerçekten bütün samimiyetimizle bu kadar insan hakları ihlali oluyorken sadece bir mesleki örgütlenme olarak var olmanın anlamsız olduğunu, işlevsiz de olacağını kararlaştırıp o zaman Demokrasi Platformu'nu kurmuştuk ve birbirimize bu platformda gerçekten söz ve karar sahibi biziz, hiç kimsenin bu platforma bulaşmasına izin vermeyeceğiz gibi baş edemeyeceğimiz vaatlerde de bulunmuştuk birbirimize. Dolayısıyla zaten hani mesela benim sendikada en aklımda kalan çalışma neydi diye sorarsan bana, o Lice'nin kurşunlandığı dönem Lice'ye gitmekti. Şırnak'ın yerle bir edildiği 92'de Şırnak'a gitmekti. Ya da ne köyüydü ya, bir köye gittik hala cayır cayır yanıyordu. Evet, yani bunlar var içinde Demokrasi Platformu'nun bir parçası olarak. Ama eğitim sen olarak da bence iyi faaliyetlerde bulunduk. Şöyle ki bütün okulları dolaştık. Mesela benim yönetim kuruluna geldiğim, başkanlığı üstlendiğim dönem sanıyorum 700 civarında üye vardı. Ben başkanlıktan ayrıldığım zaman 2500 tane üyemiz vardı. Bütün okullara gidip resmi olarak var olmasak da meşruyduk. Ondan sonra bir şekilde hiçbir yönetim bize karşı çıkmadı. Mesela öğretmenler odasına gidip öğretmenlerle neden üye olmaları gerektiğini konuşabiliyorduk ve üyelik için insanları davet ediyorduk. Böyle sürekli bir üye kazanma, onlarla çeşitli komisyonlar kurma çalışmaları falan yaptık. Zaten benim hayat hikayeme en fazla iz bırakan olay da yine gerçekten eğitimciler için, eğitim sendikası için, onun üyesi olan insanlar için yaptığım faaliyetti ki o dönemin OHAL valisi Ünal Erkan'dı ve öğretmenler öldürülüyordu ve biz öğretmenlerle oturup şeyi kararlaştırdık. Yani devlet de bize okullara koruma versin. En azından şüpheli şahısları ihbar edebileceğimiz bir birim kurulsun. Tamamen bu maksatla, gerçekten tamamen bu maksatla Milli Eğitim Müdürü'ydü. Ben telefon açıp randevu aldım. Cuma günü, pazartesi günü bizi kabul edeceğini söylediler. Ben dedim ki biz biraz yönetim kurulumuzla birlikte geleceğiz. Bizi odanızda değil, böyle bir toplantı salonunda kabul etmenizi isterim. O da tamam demişti ama cumartesi günü beni arayıp OHAL valisinin Ünal Erkan'ın bunu 29 Ekim'i sabote etmeye yönelik bir eylem sayacağını, o şekilde muamele edeceğini, bu nedenle bu toplantıyı iptal etmemizi, Milli Eğitim Müdürü, OHAL valisi Milli Eğitim Müdürü'ne telefon açıyor. Milli Eğitim Müdürü benim ev telefonumu buluyor, o zaman cep telefonu falan yok. Ben de dedim ki yani benim yanımda öğretmenlerin listesi, telefonları falan yok. Bugün cumartesi ve biz pazartesi sabah dersi olmayan arkadaşlarla geleceğiz. Dolayısıyla benim onları bulmam, oraya gitmeyin demem filan imkansız. Pazartesi günü geliriz biz. Olmadı, bir iki kişi sizinle görüşürüz, diğerleri dağılır. O gün kıyamet koptu. Yani benim evimden Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar her yer panzerler, özel timler filan dolmuştu. Ben gittiğim zaman da şeyin önü, yani Milli Eğitim'in önünde 50-60 tane öğretmen gelmiş bekliyordu. Ama en az 100 tane de polis vardı. Beni zaten oraya kadar izlediler. Ondan sonra polis dağılın, dağılın diye bağırıyor ama öğretmenler de aslında gidecek yerde bulamıyorlar. Çünkü şeyi biliyorum, yahu ben sağlık kontrolüne geldim, nedir bu kalabalık diyen arkadaşlar da vardı. O zaman bizim sağlık merkezimiz de oradaydı. Onları da ablukaya aldılar. En sonunda pazarlık derken Milli Eğitim Müdürü ile benim görüşmeme karar verildi. Yukarıya gidip bir görüşme yap, inince bu kalabalık dağılsın dediler. Ben olur dedim. Arkadaşlar da olur dediler. Çıktım yukarıya. Ben yukarıdayken 14 kişiyi gözaltına aldılar. 92 Ekim. Biz randevuyu hangi tarihte almışız ama bilmiyorum ama mesela diyelim ki biz 27 Ekim pazartesi görüşeceğiz. Çarşamba günü 29 Ekim bayramı var ama Ünal'ın tam bunu bayramı sabote etmeye yönelik bir eylem olarak kabul ediyor. Ben yukarı çıktığım zaman tabii Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her basamağında garip garip adamlar, gerçekten polislerin garip kıyafetler giydiğini ben o gün gördüm. Gittiğim zaman zaten Milli Eğitim Müdürü'nün hali perişan. Odasında böyle son derece kılıksız diyebileceğim orta yaşlı bir adam. Ondan sonra çok lağabali bir şekilde müdürle konuşuyor. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım bizim gösteri yapmaya niyetimiz yoktu. O hal valisi yanlış almadı falan desem de kimseye anlatamadım. Aşağı indiğim zaman 14 tane arkadaşım gözaltına alınmıştı. Biz yönetim kurulundan herkes dağıldı ondan sonra. Bayağı hırpalamışlar da. Bir tane bir öğretmen vardı. Sanıyorum Kütahyalı. Hani kulaklarımda şeydi. Oğlum sen ne arıyorsun burada? Sen Kürt müsün ki? Dediklerini duydum yani. Sonra ben hemen valiye koştum. Arkadaşlarım gözaltında diye. Gittiğim zaman vali kameradan Milli Eğitim'in önünü izliyordu. Ben dedim ki objektif bir şekilde izliyorsanız hiçbir kötü hedefimiz olmadığını, 29 Ekim'i sabote etmeyeceğimizi, sadece okullarda öldürülen öğretmenlerle ilgili tedbir alacağımızı konuşacaktık filan dedim. Nebahat Hanım gidin evinize dedi. Arkadaşların kalacaktır serbest, ne yapacaklar ki filan. Eyleme gittik deseler de bir şey olmaz. Şey gibi bir tavır, hiç unutmuyorum onun yüz şeyini. Bana acır gibi, uğraşma, bırak, ne yapıyorsun der gibi baktığını hissetmiştim. Daha sonra o olaylar başıma geldikçe adam o gün bana bir şey söyledi. Tarzında bir ifadesi olduğunu düşündüm. O günden sonra hayatım bir daha eskisi gibi olmadı. Ertesi günden başlayarak sürekli telefondan marşlar dinletildi. Eğer terk edip gitmezsem Diyarbakır'ı başımıza bir şey geleceği söylendi. O arada birkaç arkadaş daha vuruldu. Derken zaten Aralık ocağın 13'ünde de kocamı vurdular. Böyle bir sendikalık dönem oldu. Ben kocamın vurulduğu gün bir daha o günden sonra hiç okula gitmedim. Hiç öğretmenlik yapmadım. Çünkü emekliliği de hak etmiştim. Ve o anlattığım süreç içinde paralel olarak sürekli idari soruşturmalar geçiriyorum. Yani bir devlet memurunun alacağı bütün cezaları almıştım. Kamu hizmetlerinden men cezası kalmıştı ki onu da alacaktım. Avukatlarım da işte bari emekli ol, vaktin gelmiş, hiç olmasa emeklilik hakkını kaybetmezsin dediği için zaten öyle bir niyetim vardı. Dolayısıyla emekliler çalışamayacağı için, sendikada aktif olarak var olamayacağı için böylece ben yönetimden düşmüş oldum ama o kalan boş vaktimi daha çok iadeye ayırdım. Böyle bir sendikacılık yaptık biz yani. Nerede bir öğretmen vuruldu hastanedeyiz. Kan grubu listeleri var elimizde. Çok bunun için örgütlenmişiz düşün yani. Yani benim hayalim her zaman küçük çocukları çok sevdim ve yani devrim, yeni yüzyılın devrimi eğitimli olacak diye bir inancım da vardı ama onlar konuşmaya hiç fırsat bile olmadı. Ben 80 döneminden önce de o zaman daha çok eşim, kocam üzerinden öğretmenler arasında sendikalarda bilinen birisiydim. Bir özelliğim vardır benim. Herkese uygun bir dil geliştirebiliyorum. Dolayısıyla mesela yine isimler üzerine düşünürken çok benden bayağı yaşlı, 15-20 yaş büyük bir dindar öğretmeni nasıl sendika üye yaptığımı hatırladım. Ondan sonra sen de şunun için gel, herkes her şey için gelmek zorunda değil ama herkesin sendikada mevcudiyetinin bir anlamı vardır mutlaka diyerek konuşmuştum onunla. Epeyce konuşmuştuk. Sonra o da gelip üye olmuştu. Evet. Hiç olumsuz bir söylem yoktu. Yaklaşım olmadı. Mutlaka içinden kızanlar oluyordu. Çünkü bir de şey vardı. Eğitim İş Sendikası vardı. Mesela sendika üyesi olmayan öğretmen sayısı zaten çok azdı. Eğitim Sen, Eğitim İş arasında bir şey de vardı aslında. Böyle tatlı bir rekabet de vardı. Benim kocam da Eğitim İş şey üye olmuştu. Sendikasız çok az bir grup vardı. Ama en ufak o kişisel tanımıyor olmak da bir zemin yarattı. Bir de 20-22 yıllık öğretmen olmuşuz. Şimdi genç öğretmenler de zaten ilgi gösteriyorlardı. Dolayısıyla hiç olumsuz bir şey. Güç meselesi bir de. Böyle bir... Şimdi gidebilir miyiz okullara? Şu anda bak Kamer kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak için çok çaba harcadı. Şu anda gerçekten o zamanlar yani 3 sene önce harcadığımız çabanın 10 katını kadar harcasak bile %50'sini yakalayamıyoruz o sayının. Dolayısıyla yani güç dengeleri falan da önemli. O dönem benim baş edemediğim hani dışarıdaki zorlukların bir kısmıyla baş ettik, bir kısmı canımızı yaktı, bir kısmı canımızı aldı. Ama en baş edemediğim şey sendikanın içindeki duruşla ilgiliydi. Yani mesela en büyük zorluk oydu. Yani sendikacılık başlı başına aslında Türkiye'nin demokratikleşmesi için önemli bir yapıdır zaten. Bunu anlamakta zorlandılar. Benim aile ilişkilerim, kardeşlerim, annem ve babamı da 91'de kaybetmiştim ve annemdi. Eşimin ailesi de, eşim de, onlar da 3 kardeşler. Tedirginlik yaratıyor doğal olarak. Öğretmenlerin saldırıya uğraması vesaire. Bir şekilde eşim o dönem hani benim ev içindeki bütün sorumluluklarımı üstlenerek bana bir destek verince herkes sesini biraz kesmişti. Yani bütün işleri üstlendi. Yani neredeyse ben de zannediyorum ki evde sessiz sedasız oturuyor. Aman diyorum o otursun, ben dışarıda olurum. Öyle. Gerçekten feminizm bana lüzumsuz ve lüks bir şey gibi geliyordu. Yani bilincim yoktu. Mesela şiddeti fiziksel şiddet olarak algılamışım o döneme kadar. Hiç şiddet yaşamadım ya da herkes şiddet yaşamaz gibi bir düşüncem vardı. Hiç böyle olmadığını tabii anlamam için 93'ten sonrası gerekiyormuş. Ben şuna inanıyorum. Bireysel olarak farkındalık yaşamak için illaki insanın canı yanıyor. Yani canın yandığı zaman daha derin, daha kalıcı farkındalıklar yaşıyorsun. Dolayısıyla kadınlar geliyordu ve çok tatlı kadınlardı. Onlar bana anlatmaya çalışıyorlar. Tamam da 8 Mart'ta şöyle böyle falan filan. Ama ortam da çok yakıcıydı. Yani sonuçta bak aynı ortama geçen sene arkadaşlarıma bunu anlattım. Hep Kamer'in hikayesini, benim feminist olma hikayemi anlattığım zaman size o dönemlerde ne kadar bu konuda bilincimin olmadığını anlatıyordum ama bak bu hendek çatışmaları olduğu zaman da biz 8 Mart'ta sessiz kalmayı tercih ettik. Yapamayız bir şey dedik. Maalesef ortam da uygun değildi. Uygun olsa belki birbirimizi daha çok duyardık. Onlar zaten azınlıktaydı ve ben zaten erkek bir yönetim, erkek yönetim kurulu, kadın bir başkan var ama kadının erkeklerden farkı yok. Gidip gelip bizim hayırlarımıza çağırıp geri giden bir gruptu. Ta ki işte 93 yılında kocamı kaybetmek, sonra arka arkaya gözaltına alınmak, o ahim süreçleri filan benim böyle bunlar bana başka bir şey demek istiyorlarmış filan deyip böyle bir farkındalık yaşamamı sağladı ama sanki kendimi böyle geçmişi telafi etmeye çalışır gibi o insanları bulmaya çalıştım. Mesela 96 yılında çok büyük bir 8 Mart etkinliği yaptık. O zaman İHAD'yle de ilişkim olduğu için Erenler'le falan. O zaman onların çoğunu çağırdım ama baktığın zaman içeriye, o konuşmaların içeriğine falan yine de hani toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili şöyle bir dokunma var. Başka bir şey yok. Yani bugünkü bilinci olmayınca daha lüzumsuz. Evet. Sendikalardaki kadın kuruluşlarıyla dışarıdaki bağımsız çalışan kadın kuruluşları arasındaki bağın daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu beceremedik. Bu iki taraf. Biz, ben ilk işte kuruluş sürecini sen biliyorsun. Tekrar anlatmayacağım onu ama ben ilk feminizmi öğrendiğim yıllarda heyecanla bu da böyleymiş falan diye bir şey paylaştıysam eğer ve birileri de buna karşı çıktıysa birkaç sene sonra onu buradaki başka bir kadın kuruluşundan ya da başka bir kadın platformundan duyduğum zaman sevincimden hep ağladım. O kadar mutlu etti ki beni, çünkü bu şeyi gösteriyor, yani su akar yolunu bulur hikayesi, ama işte buldurtmuyorlar çünkü sürekli böyle bir çatışma, olağanüstü durumlar kesiyor. İşçi sendikalarında da aynı ivme var. Onu da çok fark ettim. Bir iki tanesinin sanıyorum petrol işin bir toplantısına davet edildim, katıldım. Çok mutlu oluyorum. Yani oralardan Türkiye'nin her tarafına yayılan, çünkü çok örgütlü yapılar. Çok iyi olacak. Çok zordur sendikalarda çalışmak. Onu bildiğim için yani tebrik ediyorum orada çalışan kadınları. Başka bir şey yaptım ama yani oralarda daha fazla dayanamadım. Mesela ben önce bağımsız bir yer, bir kuruluş açarsam karşılaşacağım tepkileri öngören birisiydim. Bunun için ihadenin içinde devam edeyim istedim. Ama 2-3 toplantıya müdahale edildiği için kapıyı çarpıp çıktım yani. Beceremedim. Dolayısıyla ne kadar zor olduğunu biliyorum. Partilerin içindeki o ne sabırdır. Yani onun için çok kıymetlidir o emekler. Miktarı hiç önemli değil. Kim ne kadar ne yaptı. Evet. Bence çalışma hayatında kazanım elde edildi. En son yapılan düzenleme de çok önemli. Babalara da ilk 6 ay içinde babalık izni. Bunların hepsini en çok da sendikalar çalıştılar. Dolayısıyla kazanımlar tabii ki çok kazanım elde edildi. Mesela kadın kuruluşlarının 6284'teki emeğini biliyorum. Mutlaka kes büyük rol oynadı. Ve de kazanım sağlandı, çok sağlandı. Kesinlikle kazanım var. Mesela erkeklerin mobbingine, tacizine, tecavüzüne maruz kalmış bir erkek sendika içinde pek barınamıyor bence. Yani resmi olarak nasıl bir işlem yapıldığını bilmiyorum ama hani Allah göstermesin şeklinde bir ceza veriliyor. Bu da çok önemli. Ya bence kadınlar çeşitli yöntemlerle bir araya gelmeyi becermişler ki kadın meclislerini falan kurmuşlar ve çeşitli taleplerde bulunmuşlar, bunları yazılı hale getirmişler, ilgili yerlere bildirmişler, bazılarında kazanım elde edilmişler. Bence olsa olsa kadınlar arası dayanışma da kolay değil tabii. Kadınların hem yüklendikleri roller nedeniyle falan, fakat olsa olsa yönetimler, erkek ağırlıklı yönetimler engellemeye çalışmıştır diye düşündüm. Çünkü bizim dönemimizde öyle oldu. Sonrasında da öyle olmuştur diye düşünüyorum. Şu anda kadınlar çoğunlukta, yönetim birimlerini de yarı yarıya paylaşıyorlar mı? İşte orası sorun.